Efendim herkese merhaba. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Uzunca bir süredir, yani yanılmıyorsam zihnim, hafızam beni yanıltmıyorsa 2 ayı bulan bir süredir Fatih Sultan Mehmet Han dönemini konuşuyoruz. Yani fetihle ilgili kısmı da uzun uzadıya konuşmuştuk. Fatih Sultan Mehmet Han'la ilgili, bu dönemle ilgili benim aklımda kalan en kritik cümlelerden bir tanesi, Okay Tiryakioğlu'nun söylediği en kritik cümlelerden bir tanesi, Fatih Sultan Mehmet başka yaptığı başka fetihler İstanbul'un fethinin yanında gölgede kalmış biraz. Dolayısıyla biz Fatih Sultan Mehmet denilince sadece İstanbul'un fethini hatırlıyoruz, biliyoruz veya işte konuşuyoruz. Ama onun haricinde yaşanan pek çok hadise var. Bu programda da inşallah geçen hafta Eğirboz Adası'nın fethini konuşmuştuk. Bu programda da Akkoyunlar meselesine gireceğiz. Karamanoğlu meselesini, mevzunu bitirdikten sonra Akkoyunlularla uğraşmak durumunda kalmıştı. Bakalım ne kadar uğraştı, nasıl uğraştı? İnşallah bu programda Okay Tiryakioğlu ile birlikte bunu değerlendirmeye gayret edeceğiz. Abi programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Çok teşekkür ederim.
Yani işte günümüz için söylenen bir ifade var. Sıklıkla dillendirilen. Yani dış tehditlerle uğraşmak yetmiyor, bir de içerideki tehditlerle uğraşıyoruz diye.
İbrahim'cim, içerideki tehditler her zaman daha büyük.
Değil mi? Evet.
Dışarıdaki tehditleri biliyorsun, ona göre tedbir alabilirsin.
Evet.
Ona göre pek çok noktada uzlaşacak nokta bulursun. Bak, en kesif düşmanınla, en korkunç düşmanınla bile uzlaşacak pek çok noktayı bulup bir konsensüs sağlayabilirsin.
Ama
içerideki düşmanla bunu yapmana imkan yok. Çünkü içerideki düşmanını tanıyamadığın için, o da düşmanlığını açık etmediği için, hı hı, ortak noktalarda da buluşma ve bir uzlaşma ortamı da oluşmuyor.
Evet.
Daima böyle bir arkanda, ensende ya da başının üzerinde bir demokrasinin kılıcı sallanıyor sürekli, hı, şekilde.
Nereden geleceğini bilmiyorsun, nasıl geleceğini bilmiyorsun tehditin, değil
aynen
mi?
Aynen öyle.
Evet.
Aynen öyle.
Enteresan.
Bugün de ya da dün de ya da yarın da her zaman bu coğrafyaya sahip olmuş bütün medeniyetleri, bütün medeniyetler çok kesin, çok yoğun düşmanlıklarla, evet, karşılaşmışlar İbrahim'ciğim. Bu coğrafyanın böyle bir kaderi var.
Maalesef.
Bu coğrafyanın ikinci büyük kaderi de daima içeriden büyük tesirler altında yıkılmaları.
Evet.
İbrahim'ciğim.
Şimdi
maalesef böyle bir durum var.
Programın öncesinde kıymetli teknik yönetmenimiz Ebazer abiyle de bugünün insanlarını biraz konuşmuştuk. Hakikaten bugün, evet, pek çok şeyden şikayet ediyoruz. İçinde bulunduğumuz durumdan, ortamdan, ne bileyim insanlardan, işte ülkenin genel gidişatından, dünyanın genel gidişatından filan, ama aslında sadece bugüne mahsus bir durum değil bu galiba. Yani kısa süre önce de böyleydi, yüzlerce yıl önce de böyleydi. Hani biz ne zannediyoruz? İşte tarihle çok haşır neşir olmayan insanlar Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettikten sonra buraya yerleşti, burayı mamur etti, imar etti, imparatorluğun temelini attı, fakat ondan sonra oturduğu yerine hayatının sonuna kadar işte İstanbul'da güzel güzel padişahlık yaptı zannediyoruz, ama hiç öyle bir şey yok aslında.
Şimdi bu Halil Hoca şeyi değiştirene kadar, rahmetli Halil Narcık Hoca bu Marksist tarih anlayışını böyle bir kökünden bir darbe vurdu rahmetli, evet, vefat etmeden İbrahim'ciğim. Yani ondan önce o 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle yerleşmiş, kökleşmiş bir tarih anlayışı vardı ki bütün savaşların, bilhassa Osmanlı'nın batıdaki ilerleyişinin öncesinde Selçuklu'da olduğu gibi tamamen ekonomik yağma maksatlı. Bu yüzden de son derece acımasız ve katliamcı olduğunu savunan tarih görüşü bize okullarda benim dönemimde öğretilen buydu. Hı hı. Bugünkü genel entelektüel camia, yani aydın camiası diyelim, onu defalarca yedik, entelektüel. Bizi takip edenler biliyorlar artık bazı kavramları.
Evet, o farkı tekrar konuşmuştuk tekrar.
O Jacoben aydın zihninde halen bu şey geçerlidir. Çünkü okumazlar. Yani Halil Hoca'yı bile kaç kitabı okunmuştur bilemiyorum.
Doğru.
Ama daha sonra Halil Hoca en azından bu işin içinde olan insanlara o Türk ilerleyişinin temelde gaza maksatlı, yani cihat maksatlı olduğunu rahmetli açık bir şekilde ifade etti. Birkaç, hmm, kitabında vefatından önceki son yıllarında, o da son yıllarında çıkan. Tabii önceki yıllarda yazdığı makaleler de vardı da İbrahim'ciğim, o makaleler tabii şeylerde kalıyordu.
Akademik dergilerde.
Akademik metinlerde, akademik, hmm, dergilerde falan kalıyordu. Tabii daha sonra bunların derlenerek yapılan toplanan kitaplarda bunları toplu olarak okuyucuya sunulma fırsatı bulununca daha aydınlatıcı oldu. Yani bu coğrafyaya kim sahip olursa olsun İbrahim'ciğim, bu coğrafyanın böyle bir durumu var. Yani Libyalılardan gel İbrahim'ciğim, ta Türk hakimiyetinden önceki Doğu Roma hakimiyetine kadar bu coğrafya mutlaka dış istihbarat faaliyetleriyle kendi içinde ima kaybetmiş öncelikli olarak.
Evet.
Dış yıkım ondan sonra gelmiş. Böyle bir söz konusu.
Evet.
Fatih Sultan Mehmet Han'ın mesela biz Karaman oğullarıyla ne kadar mücadele ettiğini ki uzun şeyden beri, geçtiğimiz kıştan beri mesela Yıldırım Beyazıt Han döneminde bu Karamanoğlu meselesinin ne kadar ayyuka çıktığını, her seferinde Osmanlı'yı kontrada bıraktığını, Emir Timur'la işbirliği yaptıklarını, diğer beyliklerin akıllarına gelerek Ankara Savaşı öncesinde bunların Timur Han'a katılmalarına sebep olduklarını, özellikle işte Candaroğulları'nın kuzeyde ve bir dış güç olarak Akkoyunların daima bu Karamanoğulları'na bir himaye edici bir güç olduğu, bir şekilde Memlüklerinde daha sonra Karamanoğulları'nı bir taşeron gibi kullandığı. Bak bunların hepsi hiçbir şey değil ha İbrahim.
Evet, evet, hepsi Sünni.
Hep Sünni, Ehl-i Sünnet devletlerden bahsediyoruz yani. Evet. İşte bu noktada düşmanını daha göremiyorsun. Yani ortam daha puslu oluyor. İbrahim'cim. Senden görünen insanlarla senden olmayan insanların arasında böyle bir pus oluşunca onu ayırması daha güçleşiyor.
Maalesef öyle.
Şimdi biz Eğriboz Adası'nın fethinden, Karamanoğlu meselesinden sonra Eğriboz Adası'nın fethinden bahsetmiştik. Şimdi bu Akkoyunlu meselesi İbrahim'cim, tabii bazı noktalarda da anlaşılabilir gibi geliyor İbrahim'cim. Düşünsene şimdi sen birini kolluyorsun ve koruyorsun sürekli. Mesela 61 fethinde, Trabzon'un fethinde oradaki Komnen İmparatorluğunu düşün.
Evet.
Bunu sen Uzun Hasan olarak, yani Akkoyunlu devleti olarak sen bu Komnenleri yıllardır muhafaza etmişsin. Oradan kız almışsın. Bu evlilik, o Maria Despina'yla yaptığı evlilikten olan Anne Begüm Sultan daha sonra şeyin annesi oluyor biliyorsun. Bu Şah İsmail'in de annesi oluyor. Şimdi böyle bir iç içe geçmiş ve tamamen emniyetinin bir nevi sana bağlanmış bir devlet, bir imparatorluk tabii. Yani kendilerini imparatorluk olarak adlandırıyorlar Komnenler orada.
Evet.
Fars sonradan İstanbul Fethi gibi bütün prestiji Akkoyunların üzerinden çekip, çünkü şu İstanbul Fethi olmasaydı Akkoyunlar gene en azından Müslüman Sünni devletlerin dengesinde belki bir numarada gene olabilirdi İbrahim'cim. O zaman daha iddialı olabileceklerdi. Fakat İstanbul Fethi ile bütün prestij Fatih Sultan Mehmet Han'a geçmiş. Trabzon Komnenlerinin yıkılmasıyla birlikte artık kendi sahasına, kendi hinterlandına vaziyet edemeyen bir sultan durumuna düşmüş Uzun Hasan.
Evet.
İbrahim'cim. Yani bu noktalardan tabii yani hep söylüyoruz İbrahim'cim, hani bir, hani bir edebiyatçının vazifesi öncelikli olarak anlamaya çalışmak.
Evet.
Hep söylemeye çalışıyorum ya. Yani bu noktada da özellikle 1461 sonrasında Uzun Hasan'ın düşmanlığının artmasını anlayabiliyorum. Bu noktada anlayabiliyorum. Fakat anlamak istemediğim, anlamak istemediğim de değil de.
Anlayamadığım giden, yani. Evet.
Aslında yani tamamen nefsani bir durum olarak anladığım, gördüğüm ama kondurmak istemediğim, fakat bütün delillerle de ortada olan doğrudan Vatikan'la ve o dönemin en büyük deniz devleti olan Venedik'le Uzun Hasan'ın bizzat işbirliği yapması tabii çok rahatsız edici oluyor İbrahim'cim. Yani bugün de dokunuyor, dün de dokunuyordu. Bugün, yarındaki tarihle ilgilenen insanlara dokunacak bir gerçek bu yani. Evet. Böyle bir hakikat var. Şimdi tabii Eğriboz'un düşmesinden sonra bu akıncılarımız, bilhassa bu Almanya, Avusturya, Macaristan ve bir kısım Venedik topraklarında İbrahim'cim çok etkili akınlar yaptılar. Avrupa'nın Türk imajında giderek artan o korkunun zaten İstanbul Fethi ile birlikte başlamış ama daha sonraki 20 yıl içerisinde tabii Fatih Sultan Mehmet Han bir mesela bu Karamanoğlu ailesiyle bu kadar uğraşmasaydı mesela muhtemelen Otranto'nun fethi daha öne gelecekti. Ve İtalya'nın fethi, belki Roma'nın fethi de müyesser olacaktı. Ona nasip olacaktı.
Evet.
Tabii takdiri de bu şekilde gelişti vakalar. Bu dönemde, bu Eğriboz Adası'nın fethi döneminde, Mora'nın hemen kıyısında, doğu kıyısındaki İbrahim'ciğim, bu fetih Venedik'in artık Adalar Denizi'ndeki en önemli köprü başlarından birini daha kaybetmesi demekti. Çünkü Karadeniz'deki limanlarını kaybetmişti, Ege'deki limanlarını kaybetmişti. Özellikle İstanbul fethi sonrasındaki dönemde öncesinde ve sonrasında bu Venedik ekonomisine de çok büyük bir darbe oluyordu. Tabii şunu da biliyordu Batılılar, İbrahim'cim, Fatih Sultan Mehmet'ten sonra en büyük Türk ve Müslüman hükümdarı Uzun Hasan. Yani Akkoyunlu devleti. Böyle bir hakikat var.
Evet.
Açık olarak, açıkça ondan yardım beklediklerini, Venedik ve Papa Vatikan'la kurulacak bir ittifakın iki tarafında yararına olacağı, denizden yapılacak büyük bir haçlı seferinin doğudan desteklenecek, bilhassa süvari birliklerine çok güvenen Uzun Hasan'ın doğudan gelmesiyle birlikte, yani o umutlar hiç bitmiyor tabii Avrupa'nın. Şu şekilde bitmiyor İbrahim'ciğim. Bak, buranın altını çizmek lazım. Destek bulabilirse içeriden ya da doğudan.
Evet.
Bak, içeriden ya da doğudan destek bulabildikleri müddetçe oyunları bitmiyor İbrahim'ciğim. Ve bu oyunlar son derece yıkıcı ve kendine güvenli oluyor.
Evet.
Bizim bunu anlamak lazım. Bunu anlamamız lazım. Yani bu çok önemli.
Tabii Hristiyan dünyasının en önemli merkezlerinden biri Osmanlı İmparatorluğu'nun eline geçmiş.
Evet.
Bunun verdiği acı sürekli onları tekrar, acaba burayı geri alabilir miyiz? Türkleri bu topraklardan silip atabilir miyiz? Şeklinde bir motivasyona da sebep oluyor dediğiniz gibi. Dolayısıyla bu sıkıntı, bu geri alma içgüdüsü, hissiyatı hiçbir zaman nihayete ermiyor.
Aynen öyle. Aynen öyle İbrahim'ciğim. Tabii Uzun Hasan bu artan teveccühle, batıdan kendisine artan teveccühle, Karaman öncesinde Komnenlerin, Trabzon Komnenlerin, daha sonra da Konya tahtının, ki Konya tahtına da vaziyet ediyordu, onu da müdafaa ediyordu İbrahim'ciğim.
Evet.
Karamanlıların da ortadan kalkmasıyla birlikte yiten prestijini, batıda hala sürdüğünü ve umudun hala kendisi üzerine devam ettiğini görünce, tuttu Fatih Sultan Mehmet Han'a bir elçilik heyeti gönderdi İbrahim'ciğim. Şunu istedi bu heyet Fatih Sultan Mehmet Han'dan. Trabzon, dediler, bizim eski şeyimizde olan, muhafazamızda olan ve bize son derece kaybıyla prestij kaybettiren bir sancağımızdır. Burayı siz gelin bize bırakın. İki, Kahraman eyaleti gene bizim itibarımızı sarsan bir şekilde sizin elinize geçti. Siz gelin bu Kahraman ve Trabzon'u bize bırakın. Bize bırakın ki, açıkça burada bir, ne diyelim, bir tehdit gibi, bir şantaj gibi oldu biraz bu. Biz de batıdan bize sürekli gelen ittifak tekliflerini reddedelim. Ve hatta size de yardımcı olalım bu hususlarda. Evet. Fakat şimdi İbrahim'cim, Fatih Sultan Mehmet Han ne emeklerle şimdi Karaman'ı fethetmiş. Şimdi sen, şimdi bu hadi diyelim bunu kabul etti. Bütün Karaman beyleri eski hayatta, hepsi, çoğu bunların şeye gitmiş. Akkoyunlu devletine sığınmış. Bir kısmı Memlüklere inmiş. Bir kısmı Avrupa'ya sığınmış. Bunların hepsini Uzun Hasan buraya da oturtacak. Yani olacak şey değil açıkçası. Yani pek kabul edilecek bir şey değil. Herkese Trabzon sancağı meselesinde de öyle. Yani orada elinde kılıç, o zaman Uzun Hasan annesini göndermişti. Şeyden önce, bu Trabzon fethinden önce, biliyorsun, onu konuşmuştuk. Hatta anne diyordu Fatih Sultan Mehmet Han'da Uzun Hasan annesine. Bizim elimizde bu cihat kılıcı olmasa bize gazi demezler bu çevrelere katlanmasak demişti. O Trabzon dağlarına tırmanırken, Karadeniz'de o zorlu coğrafyada ilerlerken. Tabii Fatih Sultan Mehmet Han, İbrahim'ciğim, etrafında muazzam bir bu maddi ve manevi kuşatmanın, yani ne kadar muazzam fetihlerle ilerlese de prestiji hiç olmadığı kadar, atalarının dahi olmadığı kadar yükselmiş olsa da İbrahim'ciğim, o zincirin sürekli bir şekilde boğazının etrafında sıkıldığında farkındaydı. Bunun farkındaydı. Bu zinciri halkalarını tek tek sökerek gidiyordu. Yani mesela Karamanoğulları bu zincirin en sağlam halkasıydı. Hatta zinciri biraz tutan en büyük halkalardan bir tanesiydi diyelim. Bunları tek tek sökerek gidiyordu. Telaşa kapılmıyordu İbrahim'ciğim. O entelektüel yapısından falan bahsettik. Tabii bu, ancak bu şekilde insanlar zaten bu tür zorlu mücadeleleri götürebiliyorlar İbrahim'ciğim. Yani burada böyle tez davranacak, ivedi davranacak, böyle duygusal davranacak, düşünmeden gidecek falan bir şey, bir yol yok karşısında. Zaten o da bu yolu çok emin adımlarla bu şekilde ilerleyebiliyordu. Şimdi artık Osmanlı topraklarının, bilhassa doğudaki güvenliği, doğudan batıda batıya sarkacak olan istikrarı İbrahim'cim, bu Osmanlı Akkoyunlu mücadelesine, savaşına bir nevi kilitlenmiş durumda oldu. İlk ön çatışma diyelim, Akkoyunlu ordularının piyade süvari birliklerine, mızraklı süvarilerine ne kadar güvendiklerini söyledik. Şimdi bunların Uzun Hasan meşhur kumandanlarından Ömer Bey diye bir kumandanı var. Bunları Karaman'ın eski beyleri, meski meşhur beylerinden Piramet ve Kasım Beyler de güçlendirdi İbrahim'ciğim. Bunları Tokat üzerine gönderdi. Tokat Kalesi tahrip edildi, yağma edilmesiyle birlikte bu ilk kurut içi harekatına başladı Uzun Hasan. Bu baskının ardından Akkuyunlu kuvvetlerinin ikinci bir büyük şeyi vardı. Bu Tokat Kalesi'nin fethinden sonra İbrahim'cim yağmasından sonra birliklere katılan Yusufça Mirza diye bir komutanı var Uzun Hasan'ın. O da çok güveniyor. Bununla yetinmediler İbrahim'cim. Karaman hudutlarına, eski Karaman hudutlarına, yani Osmanlı hudutlarının sınırları içinde hareket ediyorlar artık. Eski Karaman coğrafyasına girdiler. Bu bölgede o sırada Fatih Sultan Mehmet'in meşhur mareşallerinden, daha sonraki dönemde de zaten daha da karşılaşacağız kendisiyle, Gedik Ahmet Paşa bölgede. Fakat elindeki birlikler bir alay seviyesinde bile yok. Tabur ve alay seviyesi arasında çok küçük birlikler var. 3-5 bin kişilik kadar İbrahim'ciğim. Baktı ki Gedik Ahmet Paşa doğrudan üzerine gelen bu kuvvetlere karşı müdahalesi verimli ve sonuç getirici olmayacak. Önceki programlarımızda bahsettiğimiz o dönemde Konya tahtında bulunan Şehzade Mustafa da Fatih Sultan Mehmet Ağa'nın hayatta olan şehzadelerinin ortancası İbrahim'ciğim. Yani Beyazıt'ın küçüğü, Cem'in büyüğü.
Evet.
Şehzade Mustafa. O da Konya tahtında o sırada. Yani Konya valisi. Yani Karaman valisi diyelim.
Evet.
Eski Selçuk tahtında olduğu için. Gedik Ahmet Paşa emrindeki küçük birlikte Mustafa'nın yanına sığındı. Fatih Sultan Mehmet Ağa derhal Anadolu Beyler Beyi'ni gönderdi. Konya'ya gönderdi İbrahim'ciğim. Ki burayı desteklesin. Aynı zamanda da Şehzade Mustafa'ya bir karşı saldırı içinde güç olsun.
Abi Paşa, izninizle bir ara verelim burada isterseniz. Eyvallah. Tam da yerine rast geldi diyeceğim. Hem dinleyicilerimiz içinde ikinci bölüm öncesinde en azından bir soluk alma durumu olabilir. Ve sonrasında ne olduğunu da merak ediyoruz açıkçası. Oradan devam ederiz inşallah.
Eyvallah. Güzel yerlerde bitiriyorsun tam böyle.
Estağfurullah. Ya arkası yarım kuşağı gibi oluyor abi.
Evet.
Biraz merak edelim biz de onun için. Eyvallah. Teşekkür ederim. Efendim kısa bir ara, inşallah aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda. Bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Aradan önce tam Akkoyunlu meselesini konuşuyorduk. Sultan Fatih'in oğlu Mustafa, ki bu da ilginç bir bilgi. Sultan Fatih'in Mustafa isminde bir oğlu olduğunu pek çok kişi bilmez.
O yıllarda çok yaşamadan vefat etti de İbrahim'ciğim.
Evet.
Sonraki mücadelede Beyazıt'la ve Cem üzerinde yoğunlaştığı için Şehzade Mustafa genç vefat etti.
İşte biz hani tarihi abi sadece savaşlar ve mücadeleler üzerinden okuduğumuz için aslında önemli bir şahsiyet. Yani Konya tahtına...
Ama çok önemli, şimdi tabii Oraya geleceğiz. Çok büyük bir meydan muharebesinin büyük kahramanı oldu.
Tabii Konya tahtına varislik yapmış, orada Konya valiliği yapmış. Üstelik Karamanoğlu meselesi bittikten sonra, ki o dönemlerde de hani her an tekrar karışabilecek bir atmosferde gerçekten genç yaşında önemli işler yapmış bir Şehzade Mustafa.
Evet.
Gedik Ahmet Paşa'yı gönderiyordu oraya Sultan Fatih. Orada kalmıştık abi. Devam edelim buradan isterseniz.
Evet İbrahim'ciğim. Anadolu Beylerbeyi Davut Paşa derhal Konya'ya intikal etti. Tabii Gedik Ahmet Paşa bölgede zaten Şehzade Mustafa yetkin bir şehzade. Genç yaşında rağmen. Bunlar İbrahim'ciğim, bu üç ne diyelim, bir mareşal diyebiliriz. Bunlar İbrahim'ciğim çok süratli bir şekilde, yani Yusufça Mirza'nın, Akkoyunlu Yusufça Mirza'nın olmadığı kadar süratli bir şekilde bunlar Kırevi mevkiine hareket ettiler. Yusufça Mirza bu kadar çabuk bir şekilde Osmanlı ordusunun reaksiyon göstereceğini açıkçası beklemiyordu. O yüzden Kırevi'de meydana gelen büyük meydan muharebesinde emrindeki hatırı sayılır sayıdaki yetkin süvarisine rağmen, mızraklı ağır süvarisine rağmen büyük bir hizmete uğradı burada.
Evet.
Birçok Türkmen beyi bu savaşta, çok önemli Türkmen beyleri burada vefat ettiler. Yusufça Mirza ağır yaralı olarak ele geçirildi ve diğer esirlerle birlikte İstanbul'a gönderildi kendisi. Hı hı. 1472 yılının yaz ayı Ağustos'unda gerçekleşti bu Kareli Muharebesi İbrahimciğim. Aynı yılın sonlarına doğru Uzun Hasan bu Macar kralına, ki Macaristan o zaman halen Avrupa'nın en prestijli devleti, Avusturya'dan önce halen Macaristan o dönemde en güçlü devlet. Hı hı. Bir elçi, bir heyeti gönderdi İbrahimciğim. Aslında bir elçi gönderdi, bir istihbaratçısını gönderdi. Yani bir heyet şeklinde giden bir elçilik heyeti yok burada. Hı hı. Bu elçi İbrahimciğim, Fatih Sultan Mehmet Han'ın o muazzam istihbaratçılarının ağına takıldı.
Evet.
Yolda pusuya düşürüldü. Elçi ele geçirildi. Ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın huzuruna getirildi. Fatih bu elçiyi doğrudan kendisi sorguladı. Burada şunu gördü ki artık bu Akkoyun'un meselesi geçici muadelerle, anlaşmalarla, araya tampon bölgeler koyarak, karşılıklı anlayışlar göstererek, uzlaşmalarla falan götürülecek bir mesele değil. Yani ikinci bir Karamoğlu meselesinden daha büyük bir meseleye dönüşecek. Çünkü Uzun Hasan çok prestijli bir sultan.
Evet.
Ve dedi ki yani o zaman harp meclisini topladığı sırada yani batıdan bir kara ordusu, doğudan batıdan bir deniz müdahalesi, doğudan da bir kara ordusu gerçekten olmadığımız kadar büyük bir sonuca, bir felakete Allah korusun götürebilir.
Evet.
O yüzden 1472-1473 kışını Fatih Sultan Mehmet Han harp hazırlıklarıyla geçirdi. Bilhassa bu Çanakkale Boğazı'nı İbrahim'cim girişten itibaren Venedik'ten gelebilecek saldırılara karşı çok ciddi bir şekilde tahkimat kurdu. Ve Osmanlı donanmasını Gelibolu'dan itibaren buradaki Venedik hareketine karşı teyakkuz haline geçirdi.
Hı hı.
Burada Boğaz boyunca İbrahim'cim Çanakkale Boğazı boyunca çok ciddi tabyalar kurdu ki bu tabyalar daha sonra 2. Mahmut Han döneminde ve en sonunda Abdülhamit Han döneminde, 2. Abdülhamit Han döneminde genişletildi ve büyütüldü ki İbrahim'cim Çanakkale'nin geçilmeme sebeplerin de işte o tabyalardır. Yani o tabyaların tıpkı şekilde ta ilk başta Fatih Sultan Mehmet Han tarafından kurulması, daha sonra da genişletilmesi ve büyütülmesidir.
Evet.
Ya bu tabyalarımız olmasaydı zaten İngilizler ve Fransızlar da neticeyi de o yüzden beklemiyorlardı. Burada böyle bir tahkimat olabileceğini ve böyle bir direniş olabileceğini o yüzden beklemediler. Uzun Hasan işini şansa bırakmak da tabii istemiyordu. Kendine ciddi bir çok güçlü bir müttefik arayışındaydı. Memlüklere bir heyet gönderdi İbrahim'cim.
Hı hı.
Fakat Memlük devleti bu işe yanaşmadı İbrahim'cim. Yani bu ittifakı çok kirli gördü. Ve yanaşmak istemediler. Fatih Sultan Mehmet Han o şeyi, o hani ele geçirilen elçi vardı ya, Akkoyun'da elçisini. O elçilerin üzerindeki mektupları İbrahim'cim, çünkü bu bazı kimi şeyler mektuplar Venedik Cumhuriyeti ile de aralarındaki yazışmalar oldu. Bunları Memlük Sultanı'na gönderdi. Ve Uzun Hasan'ın Osmanlı ülkesinde olduğu gibi aynı zamanda da Mısır, yani Osmanlı bir şekilde inkıtaya uğratılırsa, hı-hı, ya da hayal edildiği gibi bir şey olup da yani yıkılacak falan olursa ikinci mülkedesin Mısır olacağını açıklamak istedi. Yani bu o delillerle başlamamadan bu iddiasını destekledi Memlüklere karşı.
Hı hı.
Memlükler bu şeyi makul buldular. Fatih Sultan Mehmet Han'ın iddialarını, olabilecekleri makul buldular. Ve tarafsız, buna rağmen de tarafsız kalmaya şey yaptılar. Çünkü Fatih Sultan Mehmet Han'ın muhtemelen bu işin altından kalkabileceğini de biliyorlardı. Ama durumu da görmek istediler. Yani her durum bu noktada Memlüklere yarayacaktı. Neticede şey olsa, hani Akkoyunluların bir olmaz ama bir zafer bir söz konusu da olsa Memlükler iki tarafta da arayı bir bozmak istemedi açıkçası bu şeyden dolayı. Fatih Sultan Mehmet Han tabii harp hazırlıklarını tamamladı o kış. Şehzade Cem'i Rumeli muhafızı olarak bıraktı. Edirne'ye gönderdi onu.
Hı hı.
Kendisi de İbrahim'cim o bahar, 1473 baharında Üsküdar'dan hareket etti. ciddi bir güçle harekete geçti İbrahim'ciğim. Tabii bu rakamdan ziyade yani o Faslan Medan döneminde aşağı yukarı tabii rakamlar değişiyor ama 3000-5000 arasında olan o Yeniçeri şeyleri, ocakları güçlendirildi. 8000 civarına çıktı söylenir. 10.000 azap vardı ordu önünde. Hı hı. 60 bin tımarlı sipahi tabii bunların İbrahim'ciğim. Aşağı yukarı ordu 80 bin ile 100 bin arasında bir tabii rakamdan ziyade burada İbrahim'ciğim ordu o devrin en mükemmel şekilde teçhiz edilmiş, donatılmış, silahlandırılmış ordu. Buna hiçbir şüphe yok. Hatta bazı tarihçiler bu noktada diyorlar ki bu İstanbul'un fethi esnasında kullanılan havan topları aslında orada değil, yani fetihte değil, ilk defa olarak bu savaşılacak coğrafya çok dağlık bir coğrafya olacağı öngörülerek
evet.
Fatih Sultan Mehmet Han tarafından ilk defa Boğutluk Biri Savaşı'nda kullanıldığını söylüyor bazı tarihçiler ama bu genel bir kabul değil İbrahim'ciğim. Hani bu sadece bir altını
İddia. Çizdim.
Hani bu akıllarda ama tabii büyük kabul Galata surlarına, opera surlarının arkasından İbrahim'ciğim fetih esnasında kullanıldığı daha büyük bir kabul havan toplarının. Evet, bu muazzam bir orduydu İbrahim'ciğim. Yani gerçekten ateşli silahlarıyla, disipliniyle göz kamaştıran devrin en büyük ordusu. Bu ordu Sivas'a doğru yaklaştığını haber aldı Uzun Hasan. Uzun Hasan'da tabii 100 bin İbrahim'cim süvarisi var. 100 bin süvari, mızraklı, muazzam süvari. Şeyde tabii daha sonraki dönemde Safeviler zamanında da bu Türkmen süvarileri meşhur zaten İbrahim'cim. Her döneminde meşhurdu. Ona güveniyor. 100 bin süvariyle bu Harput üzerine Erzincan havalisine doğru intikal etti. Bu ordular tabii iyi teçhizli olduğu kadar kuvvetli mobilize ordular. Yani kolay ve cebri yürüyüşte süratli yer değiştirebilen ordular. Bunlar İbrahim'ciğim bu Erzincan, bu Tercan civarında Otluk Beli sahrasında İbrahim'ciğim bunlar karşı karşıya geldiler.
Evet.
Tabii bu şey bir savaş. 8 saat süren İbrahim'ciğim muazzam bir çarpışma oldu. Ta Yıldırım Beyazıt'tan zamanından beri birbirine diş bileyen Akkoyunların içerisinde eski Karakoyunlu müttefikleri var. Timurlulardan var İbrahim'ciğim. Hı hı. Eski Trabzon komendörlerinden olan Tekfurlar söz konusu. Bunlar buna rağmen evet, Gürcüler var İbrahim'ciğim. Gürcülerden var, Ermenilerden var. Şimdi bu kalabalık evet süvarileri güçlü ama tabii şeyi unutmayalım yani şimdi kandersizliğin olmaz. Karamanlılar bu şeyde.
Onlar da ekibin içerisinde.
Karamanlılar İbrahim'ciğim şimdi tabii devletlerini kaybetmişler ama ciddi miktarda Karamanoğlu şeyde zaten Akkoyunlu Devleti'nde.
Hı hı.
Bunlar ordunun eksik kalan noktalarını destekledikleri gibi muazzam takviye kuvvetleriyle Uzun Hasan'ın yanındalar. Tabii ordu bu ordu tabii 130-140 bin şeyine kadar, civarına kadar yaklaşıyor. Fakat İbrahim'ciğim bu ordu Osmanlı ordusu kadar nizami ve düzenli değil. Hafif piyadelere, hafif süvarilere ve Karamanlı piyadelere çok güveniyor bu ordu. Amacı Osmanlı sipahilerini bu şeyler mızraklı piyadeleriyle durdurup sonra devirmek, daha sonra da süvarileriyle hızları ve güçleri, savaşma yetkinlikleri çok kuvvetli olan süvarileri de eski Türk taktiği kıskaca alıp İbrahim'cim Fatih ordusunu yok etmek gibi bir şey var, amacı var. Sayısı da oldukça muazzam. Ama bu Türkmen beyleri Uzun Hasan'dan ziyade işte o meşhur Uğurlu Mehmet Bey var. Şeyin şehzadesi. Uzun Hasan'ın şehzadesi. Ve Karamanoğlu şehzade Mehmet Bey de Karamanoğlu beylerinden, onların hikayeleriyle büyümüş. Karamanoğlu tahtının, yani Konya tahtının bir nevi böyle hayranı olan bir şehzadesi Uzun Hasan'ın. Onların emirlerine meylediyor. Böyle, yani şu var, Akkoyunlu ordusunda istenilen birlik oluşmamış. Evet, muazzam bir ordu oluşturulmuş. Fakat Uzun Hasan'ın tek elden komuta etmesi durumu yok bu orduda. Nihayetinde İbrahim'cim Uzun Hasan'ın olduğu gibi olmadı. Yani bir kere zaten sipahileri durduramadı. Çünkü bizim sipahilerin gerisinde çok muazzam bir ateş gücüne sahip olan topçularımız var. Havan topçularımız var. Her ne kadar Venediklerden az çok arkebüz ve top desteği almış ama bunları tabii tecrübesi yok. Yani Türk Fars Hamedan'ın ordusu gibi bunları kullanabilecek bir tecrübeleri söz konusu değil. Hatta yani süvariler bu tür savaşma taktiklerini hep küçümsüyorlar İbrahim'cim. Bu biraz ırsiyetten gelen, yani Türkler süvari bir millet, karacı bir kara ordularına çok güvenen bir millet olduğu için bu biraz bu Fatih Sultan Mehmet Han'ın ordusunun bu şekilde ateşli silahları görmesini biraz da küçümsüyorlar içten içe. O kadar önlerinde örnek olmasına rağmen, yani ki fetih sonrası 1453'ten 1473'e kadar olan bu sürede, o 20 yıllık sürede Fatih Sultan Mehmet Han'ın başardıkları ortada zaten aslında. Burada iddet almaları gerekirdi. Hatta İbrahim'cim, yani ben tarihçi değilim biliyorsun, söylüyorum bunu.
Estağfurullah abi.
Bak Karamanoğullarının ortadan fethi demek, yani aslında İstanbul'un fethinden daha büyük bir olay, biliyor musun İbrahim? Yani bu İstanbul'un fethi üzerindeki bu kutsiyet olmasa Fatih Sultan Mehmet Han'ın sonraki 20 yılda yaptıkları her biri belki İstanbul fethinden belki daha önemli hususlar İbrahim'cim. Yani ki Eğriboz Adası'nın fethi bile buna dahil. Yani düşman topraklarına daha yakın olduğu için. İstanbul neticede sıkışmıştı Osmanlı coğrafyası içerisinde. Nihayetinde İbrahim'cim 8 saatlik bir ciddi savaştan sonra Otlukbeli muharebesi kesin bir zaferle kazanıldı. Uzun Hasan savaş meydanına firar etmek zorunda kaldı. Bu savaşın Fatih Sultan Mehmet Han'ın bütün diğer fetihten başlayarak bütün diğer zaferlerinde olduğu gibi son derece titiz bir şekilde hazırlanması, tatbikat sahasına koyulurken çok başarılı generalleri tarafından bunun kotarılmasında İbrahim'cim bunları söylemek lazım. Yani sadece Osmanlı evet bir ivme yakalamıştı ve bunu bir şekilde götürüyordu değil. Bu hakikaten her safhası bütün zaferlerin çok titizlikle hazırlanmıştı. Avantajı şuydu, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu planlamalarda kendisine destek olabilecek İbrahim'in çok güçlü bir kurmay heyeti vardı. Yani tarihçiler mesela diyorlar ki mesela 2. Murat Han babası Fatih Sultan Mehmet Han. O konuştuk 2. Murat Han'ı uzun uzun 3-5 program konuşmuştuk galiba Fatih'ten önce. Evet. Yani oğlu gibi savaşçı bir yapıya sahip olmadı ortada. Birazcık torunu 2. Beyaz gibi İbrahim'cim biliyorsun.
O programı dinlemeyen dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Daha ılımlı, daha diplomasi ağırlıklı. Yani pek böyle savaş, çünkü onun bu içinde bulunduğu ortam da biraz hani bu şartları aslında öngörüyordu, bu şartlara müsaade ediyordu. Çok fazla savaşmak yerine daha ılımlı, daha diplomatik bir padişahtı.
Aynen öyle İbrahim'ciğim. Mesela derler ki fakat buna rağmen en büyük iki zafer Varna, bir tanesi Varna 1944, bir tanesi de 1448'deki 2. Kosova Savaşı gibi Osmanlı'nın batıdaki kaderini belirleyen iki büyük muazzam zafer yine 2. Murat Han zamanında yaşandı.
Evet.
Şimdi İbrahim bu iş böyle. Bak konjonktür, o dönemdeki konjonktür, o dönemde senin etrafındaki kurmaylar, sultan etrafındaki kurmaylar, yetkin devlet adamları, senin dışında da bu işi güçlü bir şekilde organize edebilecek adamlarının, kifayetli adamlarının bulunması, hı hı, o kişiyi çok, o işin adamı olmasa bile bir kahraman seviyesine çıkarabiliyor İbrahim.
Tabii,
İki Yunanlı küçümsemek gibi bir şey yok burada.
Estağfurullah.
Sadece dönemi itibariyle yani Osmanlı ivme yakalamış. Evet, hı-hı, doğru. Muazzam bir kurma heyeti var. Ordu en görkemli zamanında. İkinci Veslan gibi savaşçı olmayan bir padişah bile çok büyük zaferlerinle birlikte anılabiliyor. Bu öyle. İşte hatta derler ki işte mesela 2. Abdülhamit Han bu kadar yalnız olmasaydı İbrahim'ciğim, neticede o ilk tahta çıktığı yıllardaki o toprak kayıpları belki biraz daha dengelenebilirdi. Hani 6,5 milyon kilometre kareyken devraldı devlet, 5 milyona inmişti. Ama tabii yani 1876'da 34 yaşındayken tahta çıktı. Zaten toprak kayıpları başlamıştı. Hani bunu bir eleştiri olarak söylemedim tabii.
Eyvallah.
Ama durum bir teşbih tahta olmaz, bir izah olarak bunu söylüyorum. Çok yalnızdı. İkinci Abdülhamit Han'ı İkinci Murat'ın yerine getir olsa, yani, takdiriyle öyle olsaydı, İkinci Murat Han'ın kazandığı zaferleri ikiye katlı o zaman.
Kesinlikle.
Belki İstanbul'un fethi ve Belgrad'ın fetihleri İkinci Murat Han zamanında
olabilir.
Abdülhamit Han dönem orada yaşasa o dönemde olacaktı İbrahim'ciğim.
Abi işte yani kişileri değerlendirirken içinde bulundukları şartlara göre değerlendirmek lazım. Mesela
aynen öyle. Aynen.
Yine teşbih tahta arama, Sultan Fatih'i Sultan Vahdettin'in bulunduğu döneme koysanız ne yapabilirdi yani? Öyle de bir şey var.
Çok güzel söyledin. Evet.
Ya ne yapabilirdi yani?
Bir de bu kısım var.
Tabii. Taht
yine elden... hiçbir şey yapamayacak İbrahim.
Tabii. Yani. İmparatorluk gitmiş, savaş kaybedilmiş.
Aynen öyle.
Ordu yok, silah yok. Ne yapabilirdi yani?
Aynen öyle. Zaten 1909 sonrası zaten İbrahim'ciğim biliyorsun parlamento var artık. Yani padişahların
Sultan Reşat yani. Merhum da inşallah yeri gelince konuşacağız. O da biraz daha eyvallah, böyle artık hani lütfen dinleyicilerimiz yanlış anlamasın. Teşbih tahta aranmazmış. Biraz noter memuru gibi çalıştı yani rahmetli.
Aynen öyle.
Dolayısıyla o,
aynen,
hakikaten o dönemden sonra yapacak pek de bir şey yoktu. Abi programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Yine güzel bir keyifli bir program oldu. Otluk Beli Savaşı'nı konuştuk. İnşallah diğer programda Sultan Fatih'in artık son dönemlerine doğru yavaş yavaş gelmeye başlayacağız. İnşallah tekrar sizden istifade edeceğiz abi. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bu hafta değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile beraber Sultan Fatih döneminin yine önemli olaylarından bir tanesini, Otluk Beli Savaşı'nın Akkoyunlularla gerçekleştirilen Otluk Beli Savaşı'nı konuştuk. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Önümüzdeki programda görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.